5. Yunan İsyanları 1815-1830. Rumların Osmanlı İmparatorluğunda durumu. Rumların Osmanlı İmparatorluğunda diğer Hristiyan riyaya göre özel bir durumları vardı. Bu özellik, coğrafya dağılışıyla kendilerine devletçe verilmiş olan imtiyazlardan ileri gelmekteydi. Sırpların, Bulgarların ve daha başka etnik grupların imparatorlukta gösterdikleri İskan topluluğuna zıt olarak Rumlar, imparatorluğun her tarafına dağılmış bulunuyorlardı. Deniz kıyılarında ve büyük şehirlerde onlara çok rastlanmaktaydı. Fakat kesin bir çoğunlukla bulundukları yerler Mora, Yunan adaları ve Teselya'ydı. Rum reayasının ve en çok köylüsünün tabi olduğu idare şekli esas da adildi. Rum köylüsü din ve dil hürlüğüne sahipti. Toprak üzerindeki mülkiyet hakkı da tanınmıştı. Servet sahibi olması ve refahlı yaşaması bu şartlar içinde çok mümkündü. Yabancı tarihlerin açıkça belirttikleri gibi, Rum köylüsü 19. yüzyıl başlarında Batı Avrupa köylüsünden çok daha refah içindeydi. Fakat Rumların durumu bütün Osmanlı tebaasının durumu gibi Osmanlı hükümetinin kuvvet derecesiyle ilgiliydi. İstanbul'da zayıf bir hükümetin varlığı tesirini her tarafa duyuruyordu. Böyle hallerde Rum reayasının en büyük acısı, kanunnamelerin belirttiği sınırlar dışında kendisinden alınan vergi ve paradan ileri geliyordu. Rum tüccar ve gemicilerinin durumu Rum köylüsüne göre çok daha elverişliydi. Bunlar zamanla önemini kaybetmiş olan Venedik Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'de ticaret yerini almışlardı. Rum gemileri Türk bayrağı altında Akdeniz ticaretinin büyük bir kısmını da yapıyorlardı. İmparatorluğun ürünlerinden başka Güney Rusya'nın her türlü ürünlerini ve en çok buğdayını Avrupa'ya taşımaktaydılar. Odessa, Marsilya, Trieste ve Londra'da önemli Rum kolonileri kurulmuştu. 1816 yılında Rumların 600'e yakın ticaret gemisi vardı. Kuzey Afrika korsanlarına karşı kendilerini korumak için bu gemiler kuvvetli bir şekilde silahlandırılmıştı. İstanbul'da oturan Fenerli Rumlara gelince, imparatorluğun bazı idari işleriyle ödevlendirilmeleri gelenek halini almıştı. Rum Patrikhanesi, din yönünden Hristiyan tebaasının idaresini sağlamak yolunda muhtar tanınmıştı. Türlü eyaletlere gönderilen büyük rütbeli papazlar hep Rumdular. Fenerli Rum beyleri de Eflak ve Boğdan voyvodalıklarında Divani Humayun ve elçilik tercümanlıklarında kullanılırlardı. Rumların aydın sınıfını kuran Rum beylerinin İstanbul'da, Bükreş'te ve Korfu'da kolları vardı. Yunan isyanlarının sebepleri. Avrupalı aydınların Yunan davasına hizmetleri. Yeni çağların başlarına kadar Avrupa'da bir Yunan problemi yoktur. Fakat yeni çağların başından başlayarak hümanizma ve Rönesans hareketleriyle Avrupalı aydınlar eski Yunan kültürüyle temasa geldiler. Bu temasın neticesinde düşünce alanında bir Yunan dostluğu başlamış oldu. 18. yüzyılda bu dostluk özel bir değer kazanmaya başladı. Fransız aydınlarından Voltaire ve André Chenier, İngilizlerden Byron, Yunan edebiyatının hayranlarıydılar. Yunanlılar lehinde ve Osmanlılar aleyhinde yazdılar. Aydın halk bu yazıların tesiriyle Osmanlı İmparatorluğundaki Rumların mukadderatıyla alakadar olmaya başladı. Osmanlı İmparatorluğunda çıkarı olan devletlerin siyaset adamları, Yunan davası hakkında yayılmaya başlayan bu düşünce bakımından siyasi neticeler çıkartmanın mümkün olduğunu düşünmeye başladılar. Yabancı devletlerin Yunan milliyetçiliğini uyandırma teşebbüsü. 18. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun iki büyük düşmanı Rusya ile Avusturya'dır. Bu iki devlet fırsat düştükçe ayrı ayrı veya birlikte Osmanlı İmparatorluğu'nun içten çökmesini de hızlılaştırmak için çalıştılar ve bunun için de Yunanlılar arasında milliyetçilik duygusuyla egemenlik düşüncesini yaydılar. 1768-1774 Osmanlı-Rus Harbi'nde Rusların 1 Aralık Mora'ya ve Yunan adalarına yerleşmesi sıralarında milliyetçilik kışkırtmaları yaptıkları görülüyor. Bu harbe son veren Küçük Kaynarca Muahedesi'nde Rusların sıkıştırmaya muvaffak oldukları maddeler arasında diledikleri yerlerde konsolosluk açmak, İstanbul'da bir Rus kilisesi kurmak ve Ortodoks tebaa lehinde Osmanlı hükümeti nezdinde teşebbüslerde bulunmak gibi maddeler milliyetçilik propagandasına devam edebilmek gibi bir amaçla konmuştu. Rusya'nın Avusturya ile müttefik olarak 1787'de Osmanlı İmparatorluğu'na açtığı harbin esasını da eski Bizans İmparatorluğu'nu kurmak gayesini taşıyan Grek projesi teşkil etmektedir. Fransız ihtilalinin ortaya attığı insan hakları beyannamesi, Napolyon'un 7 Yunan adasına yerleştikten sonra Rumlar arasında yaptığı kışkırtmalar 1799-1805 yılları arasında bu adalarda Fransızların yerine geçen Rusların aynı manada yaptıkları telkinler, Rumların Osmanlı İmparatorluğu aleyhine ayaklanmaları için çok tesir yapmış ve egemenlik fikri Rum aydınları tarafından işlemeye başlamıştı. Yunan aydınlarının Yunanistan bağımsızlığı için çalışmaları. İmparatorluktaki imtiyazlı durumlarından faydalanan Rum aydınları, Avrupa ile temas neticesinde Yunan probleminden ve Avrupa aydınlarının hürriyetle egemenlik düşüncelerinden haberdar olmuşlardı. 18. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak Rum şair, tarihçi ve yazarları Yunanistan'ın egemenliğini ve hatta eski Bizans İmparatorluğu'nun yeniden kurulması yolunda yazılar yazmaya başladılar. Muharrir Korais, şair Rigas bir taraftan Yunanlıları egemenlik düşüncesini hazırlarken diğer taraftan Avrupalı aydınları Yunanların yardımına çağırdılar. Yunan muhiplerinin de içine girdiği cemiyetler yer yer kurulmaya, okullar açılmaya ve Yunan davasını belirten özel gazetelerle mecmualar yayınlanmaya başlandı. Etniki Eterya Cemiyeti ve Yunan İsyanının Teşkilatlanması 1814. Etniki Eterya, Yunan isyanlarını hazırlayan ve idare eden gizli cemiyettir. 1814'te Odessa'da ikisi Rum, biri Bulgar olmak üzere 3 kişilik bir tüccar grubu tarafından kuruldu. Cemiyetin gayesi, sözde eğitim ve öğretimi Osmanlıların Hristiyan tebaası arasında yaymaktı. Fakat gerçekte İstanbul'daki Yunan patriğinin idaresinde olmak üzere eski Bizans İmparatorluğunu kurmak ülküsünü benimsemişlerdi. Cemiyetin kurulduğundan Çar'ın bilgisi vardı. Kendisine Etniki Eterya Yüksek Başkanlığı da teklif edilmişti. Gerçekte cemiyetin yönetimi Çar'ın harp yaveri Alexander Ypsilanti tarafından yapılmaktaydı. Cemiyete girenler gerektiği vakit servetlerini ve hayatlarını feda etmeye ve cemiyetin projeleri hakkında tam bir sır tutmaya yemin ederek söz vermişlerdi. İhtilaf fikrini yaymak ve teşkilat yapmak üzere İstanbul'da 3 kişilik bir komite kuruldu. Eflak Beyi, Kalimaki ve İstanbul Rum Patriği Eterya'nın nüfuzlu üyeleri arasına girdiler. İmparatorluğun her tarafında cemiyetin şubeleri kurulmaya başladı. İzmir, Sakız, Missolonghi, Bükreş, Yaş, Yanya, Trieste belli başlı şubelerdi. Mora'nın Manyot ismini taşıyan sergerdeleriyle Kleft diye anılan dağlı eşkıyalar, tüccarlar, gemiciler cemiyetin programını kabul ederek elden gelen yardımı yapmaya başladılar. Bu kadar geniş bir teşkilat kurmayı amaç tutan Etniki Eterya idarecileri, kolayca muharebe edebilmeleri için özel bir lügatça yaptılar. Lügatçaya göre bir garaz kelimesi padişahı, muhibbi insaniyet Rusya imparatorunu, ziyade meşgul sadrazamı, kaynana, Yanya valisi tepedelenli Ali Paşa'yı anlatıyordu. Etniki Eterya, bu esaslı tertipler sayesinde Rumları ayaklanacak bir duruma getirdi. Fakat tepedelenli Ali Paşa'dan korkması ayaklanmayı geciktirdi. Ali Paşa'nın fermanı ilan edilerek üzerine kuvvet gönderilmesi, Rumların isyan için bekledikleri fırsatı yaratmış oluyordu. Tepedelenli Ali Paşa olayı ve Rum isyanıyla ilgisi. Tepedelenli Ali Bey, Veli Bey adında birinin oğluydu. 18 yaşında çete reisi olmuş, 1768-1774 Osmanlı-Rus harbi esnasında devlete yaptığı hizmete karşılık Derbent Paşalığına yükseltilmiş, 1877'de Yanya Paşası olmuştu. Akıllı, becerikli ve Babali'ye karşı itaatten ayrılmadığı için kuvvet ve servet kazanmıştı. Fransa'ya Napolyon'un Mısır'a saldırması yüzünden savaş açıldığı vakit, Ali Paşa'nın Dalmatça sahillerindeki Fransız kuvvetlerine karşı başarıları görülmüştü. Ali Paşa, 1802'de Hristiyan Arnavutların bir isyanını bastırdı. Bunun üzerine bir Aralık Rumeli Beylerbeyliğine bile tayin edildi. Oğulları Veli, Muhtar ve Salih ile torunu Mehmet Paşalar da devlete hizmetlerinden dolayı paşalık rütbe ve selahiyetleriyle mükafatlandırılmışlardı. Mora ve dolayları Tepedelenli Ali Paşa'nın nüfusunda bulunduğu için Rumlar kendisinden korkmaktaydılar. Ali Paşa Rumların bir ihtilal yapmak için hazırlandıklarını öğrenmişti. Rum olan doktoru vasıtasıyla Etniki Eterya'nın çalışmalarına dair pek çok bilgi edindiği gibi komitecilerin bazı mektuplarını ve bu arada Yanya despotuna yazdıkları bir mektubu da eline geçirdi. Despotu çağırtarak mektubu okusanız da bil dinlesem hitabıyla eline uzatınca despota nüzül gelerek ölmüştü. Bunun üzerine Ali Paşa Babali'yi durumdan haberdar ettiyse de II. Mahmud'un mühürdarlığında bulunan Halet Efendi, Fenerli Rum beylerinin katipliğinde ve çocuklarının mürebbiyiliğinde bulunmuş olduğu için onların müdafaasını üzerine aldı. Halet Efendi, Tepedelenli'nin kendisine önceden göndermekte olduğu hediyeleri kesmesinden kızgın olduğu için açıktan açığa aleyhine tezvirlerde bulunmaya başladı. Bu sıralar İstanbul'daki İngiliz elçisinin muhtemel bir Rum isyanı hakkında ihtarlarda bulunması üzerine Halet Efendi, Etniki Eterya'nın üyelerinden bulunan divan tercümanı Nicola Morizi Bey'i incelemek için Mora'ya gönderdi. Morizi, raporunda Rum reayasının kesin sadakatinden bahsetmekle Halet Efendi'nin Tepedelenli hakkındaki suçlamalarında haklı olduğu düşüncesini uyandırdı. II. Mahmud, Tepedelenli Ali Paşa'nın Avlonya Mutasarrıfı İbrahim Paşa'yı hapsederek sancağını kendi idaresine almak için yapmış olduğu hareketten hiddetlenmişti. Bu sebeple Tepedelenli'nin cezalandırılmasına karar verildi. Evvela Ali Paşa ve oğullarına Yanya sancağıyla iktifa etmeleri ve diğer yerlerden el çekmeleri emrolundu. Tepedelenli affını diledi. Halet Efendi bu dileğin kabulüne engel olduktan başka Tepedelenli'nin vezirliğini geri aldırttı. Bunun üzerine Ali Paşa isyan etti. İsyan edince de fermanlı ilan olundu. Hurşit Paşa Tepedelenli'yi tenzile memur edildi. Elde mevcut kuvvetler Yanya üzerine sürülünce Rumlar hem Tepedelenli'den kurtuldukları hem de kendi üzerlerine sevk edilebilecek kuvvetleri başka tarafa gönderilmiş gördükleri için İsyan anının geldiğine hükmettiler. Yunan isyanlarının başlaması. Eflak ve Boğdan isyanı. 1820. İsyan hareketinin genel başkanı Alexander Ypsilanti idi. Etniki Eterya cemiyetinin üyeleri isyanın evvela Mora'da başlamasını istedikleri halde Ypsilanti, Eflak ve Boğdan'da harekete geçilmesini uygun gördü. Bu suretle Rusya'nın yardımını sağlamayı ve isyan hareketine Rumenlerle Sırpları ve Bulgarları da iştirak ettirmeyi ümit ediyordu. Halbuki Eflak ve Boğdan halkı Mora Rumları gibi idare edilmiyordu. Burası bir derece muhtarlık idaresine sahipti. Halkla onları idare eden Rum beyleri arasında bir menfaat birliği de yoktu. Eflak ve Boğdan'da bulunan büyük rütbeli Rum papazları da Rumenlerin sempatisini kazanmış bulunmuyorlardı. Sırplarla Bulgarlara gelince Rumların yanında herhangi bir harekete iştirak etmeyi akıllarından bile geçirmiyorlardı. Bütün bu sebeplerin tesiriyle Eflak ve Boğdan isyanı sonuçsuz kalmaya mahkumdu. Nitekim de öyle oldu. İpsilanti, 3000 kişilik bir kuvvetle yaş üzerine yürüyerek bu şehre girmeye muvaffak oldu. Eflak ve Boğdan'daki Türk kuvvetleri az olmakla beraber İpsilanti'nin kuvvetlerini dağıttılar. Etniki Eteryan'ın başkanı Avusturya'ya sığınmak zorunda kaldı. Çar, yaverinin isyan hareketini ayıpladı. Eflak ve Boğdan isyanının tam bastırıldığı sıralarda Mora'da Rumlar başkaldırdılar. Mora İsyanı 12 Şubat 1821. Mora'da bir isyanın başarıyla son bulması için şartlar daha uygundu. Bu bakımdan Eflak ve Boğdan'dakinin tersine olarak Mora isyanı gelişmek imkanlarını buldu. Mora'da bütün halk isyana iştirak etti. Büyük papazlar isyanın idaresini ele aldılar. Patras Patriği Paul Germanos, orta çağlarda Pierre Lermite'in yaptığı gibi bütün Rumları Türklere karşı savaşa davet etti. İsyan bu suretle milli ve dini bir karakter alarak gelişmeye başladı. İslam ahali ve askerler kalelere kapanarak savunmaya koyuldular. Fakat yardım görmedikleri için kaleler teker teker asilerin ellerine geçti. Mora'nın merkezi Tripoliçe bile bu akıbetten kurtulamadı. Asiler ele geçirdikleri şehirlerde buldukları Türkleri öldürerek mallarını yağma ettiler. Karada bu olaylar olup biterken denizlerde harp gemisi haline konulan Rum ticaret gemileri Türk filosuna kafa tutuyorlar ve isyanı bütün adalara yayıyorlardı. Bu durum karşısında Osmanlı Devleti esaslı bazı tedbirler almaya başladı. Mora İsyanı ve Osmanlı Hükümeti. Eflak, Boğdan ve Mora isyanları İstanbul'da büyük heyecan uyandırdı. Etniki Eterya cemiyetinin geniş isyan planı ve maksadı anlaşılınca 2. Mahmud hiddete kapıldı ve bütün Rumların kılıçtan geçirilmesini emretti. Devletin ileri gelenleri padişahın ayağına kapanarak kabahatsiz riayanın affını dilediler. Bunun üzerine inceleme yapılarak neticede kabahatli görülenlerin cezalara çarptırılması hususunda irade çıktı. İstanbul Patriği, Etniki Eteryan'ın nüfuzlu üyelerinden olmasına rağmen isyanın Rusya tarafından takbih edildiğini görünce korktu ve aforozname düzenleyerek Eterya üyelerinin yapmış oldukları yeminlerin batıl olduğunu, üyelikten çekilmeyerek devlete karşı savaşa devam edeceklerin lanet altında kalacağını ilan etti. Bu ilanın İstanbul'da ve Rumeli'de tesiri görüldüyse de Mora isyanının yatıştırılmasında hiçbir faydası görülmedi. İnceleme neticesinde Patrik Gregorios'un da isyanda parmağı olduğu anlaşılınca aforoznameyi yayınlamış olmasına rağmen resmi elbiseleriyle asıldı. Cürümleri sabit görülen birçok metropolit de imparatorluğun muhtelif yerlerinde asıldı. Padişaha ve sadrazama Rumların lehinde mütemadiyen telkinatta bulunmuş olan Halet Efendi de evvela Konya'ya sürgün edildi, bir müddet sonra da orada boğduruldu. Bu sıralar Hurşit Paşa, tepedelenli Ali Paşa'yı öldürerek kafasını İstanbul'a gönderdiğinden elindeki bütün kuvvetlerle Mora asileri üzerine yürüdü. Mora isyanının dönemleri Osmanlı Devleti ile Rum asileri karşı karşıya 1821-1824. Bu zaman içinde Türklerle Yunanlılar yalnız çarpışmaktadırlar. Büyük devletler isyan karşısında kesin bir tarafsızlık göstermektedirler. Metternich'in büyük devletler arasında var olmasını istediği kutsal birlik zihniyeti devam etmektedir. Bu görünüşte birliğe rağmen büyük devletler arasında Yunan isyanları karşısında görüş ayrılığı vardır. Rusya, yüzyıllık emellerini gerçekleştirmek için zamanı uygun buluyordu. Sözde Türklerin asıp kestikleri Hristiyanları kurtarmak için Kaynarca Muahedesi'ne dayanarak Babil'den teminat istedi. 28 Temmuz 1821. Elde edemeyince İstanbul'daki elçisini geri çağırdı. Bundan sonra Türkiye ile Rusya arasında bir harp çıktığı takdirde büyük devletlerin nasıl bir durum takınacaklarını sordu. 4 Temmuz 1821. İngiltere ve Avusturya, Yunan asilerine yardım etmenin ihtilal prensiplerini tanımak demek olacağını Rusya'ya ihtar ettiler. Kaldı ki Rumlar da bu sırada tam bir bağımsızlık istediklerini ilan etmeye başlamışlardı. Halbuki Rusya, ancak Rusya'nın himayesinde bir Yunanistan'a taraftardı. Bu itibarla Çar, asilerden yüz çevirerek Bavari ile anlaşma yolunu tuttu. Büyük devletlerin Verona Kongresi'nde de Ekim 1822 Yunanlıların lehinde herhangi bir karar alınmadı. Avrupa devletlerinin isyan karşısında bu tarafsızlığına rağmen Avrupa kamuoyu kesin olarak Yunanlıların lehindeydi. Mora'da asilerle Türkler arasında yapılmakta olan savaş, Hristiyanlığın İslamlıkla çarpışması manasını alıyordu. Bu sebeple büyük Avrupa şehirlerinde türlü isimlerle cemiyetler kurularak Yunanlara her türlü yardımlarda bulunulmaya başlandı. Her rütbeden subaylar Yunanistan'a sözde Avrupa'yı savunmak için gönüllü yazıldılar. Napolyon ordusunda hizmet görmüş Albay Favrie, Richard Church ve Lord Byron Mora'ya gidenler arasındaydılar. Rumlar, Türklere karşı siyasi bakımdan yalnız bulundukları bu devirde teşkilatlanmaya da çalıştılar. Asiler 1822 yılının Ocak ayında Epidor civarında bir meclis topladılar. Bu meclis Yunanistan'ın bağımsızlığını ilan etti. Avrupa'da tahsil görmüş Mauro Cordato adında biri hükümet reisi oldu. Ypsilanti bu zata bir anayasa hazırlaması için yardım etti. Neticede 5 kişilik bir yönetim heyeti kurulduğu gibi bir de statü hazırlandı. Fakat bu teşkilat eşkıya reisi Kolokotronis'in tesiri altında kaldı. Asiler Türklere karşı zafer kazandıkları nispette çete reisleriyle anayasa tarafları arasında mevcut geçimsizlik arttı ve sonunda bir çarpışmaya vardı. Neticede çetelerin reisi Kolokotronis mağlup edilerek hapse atıldı. Fakat asilerle arasında ikilik bundan sonra da sürdü gitti. Osmanlı hükümeti isyanın hakkından gelmek için büyük gayretler sarf etmesine rağmen muvaffak olamadı. Yeniçeriler önceden de görüldüğü gibi askerlikten hiçbir şey anlamıyorlardı. Milis askerleri geride çoluk çocuk iş ve güçlerini bırakarak Mora'da isteksiz isteksiz yaptıkları savaşta çok kere perişan oluyorlardı. Padişah, bitmek bilmeyen bu harbe son vermek için Mısır valisi Mehmet Ali Paşa'dan yardım istemek zorunda kaldı. Mehmet Ali'nin isyanlara karışmasıyla yeni bir safha başlamış oluyordu. Mehmet Ali Paşa'nın Yunan isyanlarına karışması 1824-1827. Mehmet Ali'nin Avrupa usulünde yetiştirilmiş bir ordu ve yine Avrupa usulünde kurulmuş bir donanması vardı. Bu düzenli kuvvetler Vehhabi, Kıbrıs ve Girit isyanlarının bastırılmasında değerlerini belirtmişlerdi. Mehmet Ali, Girit ve Mora valilikleri kendisine verilmek şartıyla Yunan asileri üzerine kuvvet göndermeyi kabul edeceğini bildirdi. İsteğinin yerine getirileceği vaadini alınca, oğlu İbrahim Paşa'yı Mora seferine memur etti. İbrahim Paşa 54 harp gemisi, 16 bin asker ve 150 sahra topu taşıyan 400 ticaret gemisiyle İskenderiye'den hareket etti. Temmuz 1824. Rodos'ta Osmanlı filosuyla birleştikten sonra kışı Girit'te geçirdi ve ilkbaharda Mora'ya geldi. Hükümetin 4 yılda bastıramadığı isyanı İbrahim Paşa'nın düzenli kuvvetleri hızla yatıştırdılar. Mora kolaylıkla asilerden temizlendi. Missolonghi 1827 teslim oldu. Artık Rum isyanları son bulmuş sayılabilirdi. Fakat tam bu sırada Avrupa devletlerinin işe karışmasıyla isyan yeni bir safhaya girmiş oldu. Yunan isyanlarına Avrupa devletlerinin müdahalesi. Yunan isyanlarına karışma düşüncesinin öncüsü Rusya oldu. 1 Aralık 1825'te Çar Aleksandr ölmüş, yerine 1. Nikola geçmişti. Yeni Çar iri yarı yapılı, mütehakkim karakterli ve yalnız askerlikten hoşlanan bir şahsiyetti. Viyana'da kurulmuş olan kutsal birliğe düşmandı. Yunan asileri için de sempati duyuyordu. Mehmet Ali Paşa'nın isyana müdahalesi karşısında Rusya'nın seyirci kalmasını moral bakımından bir mağlubiyet saydıktan başka, Mehmet Ali'nin Mora ve Girit'e yerleşerek Doğu Akdeniz'de hakim olmasını da Rus menfaatlerine aykırı buluyordu. Avusturya'yı Yunanlılar için değil, fakat icap ederse Rusya'nın çıkarları için Türklerle harp yapacağı hususunda ikna ettikten sonra Babali'ye bir ültimatom göndererek Bükreş muahedesinin yürütülmesi şekline itiraz etti. Mart 1826. Babali, Yunan isyanlarının yatışmak üzere olduğu bir sırada yabancı bir müdahaleye vesile yaratmak istemediğinden itiraz konusu üzerinde görüşmeler yapılmasını kabul etti. Görüşmeler neticesinde Akkerman Anlaşması imzalandı. 7 Ekim 1826. Sırbistan'a bir anayasa verilmesi, Eflak ve Boğdan'a Rum beyleri yerine Çar'ın muvaffakatiyle Rumen beyleri tayin edilmesi, Osmanlı limanlarında Rus gemilerine bazı ticaret hakları tanınması bu anlaşmayla kabul edilmiş oldu. Anlaşma, Yunan isyanına dair hiçbir hüküm taşımıyordu. Çar, Yunan isyanı için İngiltere ile görüşmelere başlamış bulunuyordu. İngiltere ve Yunan isyanları. Napolyon harplerinden beri İngiltere, Osmanlı İmparatorluğu'nun toprak tamlığı prensibini kabul etmişti. Yunan isyanları başladığı vakit İngiltere Dışişleri Bakanı Canning bu prensibe bağlı kaldı. Fakat isyan geliştikçe ve İngiltere'de halk oyu asilere taraftar çıkınca Canning Yunan asilerini bundan böyle muharip tanıdığını ilan etti. Mart 1823. 1825'te Yunan asileri İngiltere'ye Yunan devletini himayesine almasını teklif ettilerse de bu teklifleri kabul edilmedi. Mehmet Ali Paşa'nın Mora seferi İngiltere'nin hoşuna gitmedi. Mora ve Girit valiliği kendisine verilen Mehmet Ali Paşa'nın kuvvetli bir şekilde Doğu Akdeniz'de yerleşmesi İngiliz çıkarına uygun gelmiyordu. Doğu Akdeniz'de kuvvetli bir Mısır paşası veya kuvvetli bir Rusya yerine zayıf bir Osmanlı İmparatorluğu ve küçük bir Yunanistan İngilizlerin işlerine daha çok yarayabilirdi. Bu düşünceyle Rusların Tunan asileri lehinde yapmasını teklif ettikleri tedbirleri incelemeyi Londra hükümeti kabul etti. Yunan isyanlarında Rusya ve İngiltere'nin işbirliği 1826-1827. Ruslar ve İngilizler sözde İbrahim Paşa'nın Mora'da yaptığı zulümlere bir son vermek için St. Petersburg'da görüşmelere başladılar. Görüşmelerin sonunda imzaladıkları St. Petersburg protokolü 4 Nisan 1827 şu hükümleri taşıyordu. Yunanistan, Osmanlı İmparatorluğu'na vergiyle bağlı muhtar bir devlet haline getirtilecek ve bütün Türkler Yunanistan'dan çıkartılacak. Bu protokol, bağımsız bir Yunanistan kurulması yolunda atılmış ilk adımdı. Protokol, Avusturya, Prusya ve Fransa'ya bildirildi. Avusturya reddetti. Çünkü bu işin gerçekleşmesi, milliyetçilik cereyanlarının zaferi ve Rusya'nın bir başarısı olacaktı. Prusya da Avusturya gibi yaptı. Fransa, 1815'te kendisine karşı kurulmuş kutsal birliği parçalamak düşüncesiyle protokole katılmak niyetinde olduğunu bildirdi. Bunun üzerine Londra'da İngiltere, Rusya ve Fransa arasında görüşmelere başlanarak Londra Muahedesi imzalandı. 6 Temmuz 1827. Bu muahedede Türkiye St. Petersburg Anlaşması'nı kabul ettiği takdirde asilerle Babali arasında bir mütareke yapılacağı ve bundan sonra Yunanistan Devleti'nin kurulacağı, kabul etmediği takdirde de protokolü imzalayan üç devletin Yunan asilerine yardım ettikten başka Osmanlı hükümetini yola getirmek için onu baskı altında bulunduracakları yazılmış bulunuyor. Rusya, İngiltere ve Fransa'nın Yunan asilerinin imdadına koşmaları Navarin 1827. Osmanlı hükümeti Londra Anlaşması'nın hükümlerini iç işlerine bir karışma sayıldığından kabul etmedi. Bunun üzerine üç devlet Akdeniz'deki filolarına Mora'yı abluka ederek harpçı kuvvetlere bir mütareke imzalatmak görevini verdiler. Müttefik filoları Türk ve Mısır donanmasının yattığı Navarin'i kuşattılar. İbrahim Paşa İngiliz amirali Cardington tarafından müttefikler adına yapılan mütareke teklifini padişahtan yetki almadıkça kabul edemeyeceğini bildirdi. Bunun üzerine 3 amiral İbrahim Paşa'ya bir ultimatum göndererek Türk ve Mısır donanmalarıyla askerlerinin Yunanistan'dan çıkmalarını istediler. Ultimatum kabul edilmedi. Müttefik filoları sözde İbrahim Paşa'yı korkutmak fakat gerçekte Türk savaş gemilerini batırmak için Navarin'e girdiler. Girişleri bir deniz muharebesine sebep oldu. Neticede padişahın ve Mehmet Ali Paşa'nın savaş gemileri batırıldı. 20 Kasım 1827. Navarin Deniz Muharebesi Mora'da Türk kuvvetlerini üstün durumdan yenilmiş duruma soktu. Avrupa'da halk Navarin olayını çılgın sevinç gösterileriyle karşıladı. Metternich'in milliyetçilik düşüncelerine karşı kurduğu ittifakla Çar'ın kutsal birlik sistemi suya düşmüş oldu. Metternich, Navarin'le tarihte yeni bir devir başlıyor dedi. İngiliz parlamentosundan Navarin felaket olayı diye vasıflandırıldı. Osmanlı İmparatorluğu'nun İslam halkı arasında Navarin bir Haçlı Savaşı kabul edildi. Osmanlı hükümeti ortada harp durumu olmadığı halde donanmasına batıran üç devletten tazminat ve tarziye istedi. Üç devletin İstanbul'daki elçileri Navarin olayının sorumluluğunu Türk kaptanlarına yükletmek için açıklamalarda bulundular. Açıklamaları kabul edilmeyince İstanbul'u terk ettiler. Bu suretle Osmanlı Devleti ile Fransa, İngiltere ve Rusya arasında siyaset münasebetleri kesilmiş oldu. Fransa ve İngiltere Türklere karşı harp yapmak niyetinde değildiler. İki devlet Mora isyanının tasfiyesi için anlaştılar. İngilizler İbrahim Paşa kuvvetlerini Mora'dan Mısır'a götürmek için gemiler gönderdiler. Fransızlar da 30 bin kişilik bir kuvvetle geçici olarak Mora'yı işgal ettiler. Rusya'ya gelince Osmanlı İmparatorluğu'na harp açtı. Nisan 1828. Osmanlı-Rus Harbi 1828-1829. Osmanlı Devleti'nin durumu Rusya ile harp yapmaya elverişli değildi. Yeniçeri ordusu kaldırılalı 2 yıl olmuştu. Bu kısa zaman içinde yeni ve düzenli bir ordunun kurulması için yapılan hazırlıklar kifayetsizdi. Osmanlı donanması Navarin'de batırıldığı için Osmanlı İmparatorluğu'nun deniz kuvveti de yok demekti. Fransa ve İngiltere ile siyaset münasebetlerinin kesilmiş bulunması bu iki devletin herhangi bir cinsten bir yardımına güvenmeye de yer bırakmıyordu. Padişah yanında kredisi olan devlet adamlarından Pertev Paşa, imparatorluğun içinde bulunduğu bu kötü duruma rağmen Rusya ile harbe girişilmesi gereğini şöyle belirtiyordu. Eğerçi Moskoflu'ya galebe ümit olunmaz. Lakin bila muharebe Mora Krallığı kabul olunursa yol olur ve pek çok mahallere sirayet eder. Binaenaleyh vüsumuzu sarf ettikten sonra bil mecburiye ihtiyar eylersek düşman her vakit bu kadar teklifi iltizam eylemez. Harbi isteyen Pertev Paşa'nın taraftarlarına gelince rüya tabir ettirerek yapılacak harbin zaferle son bulacağına ve hatta Kırım'ın bile Ruslardan geri alınacağına inanacak kadar budalalık gösteriyorlardı. Osmanlı Devleti'nin bu elverişsiz durumu yanında Rusya harbi kazanacak bir durum sağlamış bulunuyordu. Çar Nikola, İngiltere, Fransa ve Avusturya'ya fetihler politikası gütmediği Yunan probleminin çözülmesi için Londra'da imzalanmış olan protokolü Türklere kabul ettirmekten başka harp amacı bulunmadığı yolunda teminat vererek Osmanlı-Rus harbinde bu devletlerin tarafsızlıklarını sağladı. Çar bundan başka İran'la yapmakta olduğu savaşı zaferle bitirerek Güneydoğu sınırlarının güvenliğini de sağlamış bulunuyordu. Şubat 1828. Rus halkının düşüncesine gelince, Türkiye'ye karşı yapılan bütün harpleri kutsal bir ödev gibi kabul etmeye alıştırıldığından Çar'ın Türklere karşı harp teşebbüsünü alkışlıyorlardı. Harp Rusların saldırısıyla başladı ve daima onların çıkarını olarak gelişti. Muharebeler Rumeli ve Anadolu kıyılarında geçti. Osmanlı kuvvetleri savunma muharebeleri yapacak şekilde kuruldu. Rumeli yakasında Ağa Hüseyin Paşa Tuna Serraskeri, Kaptanı Derya İzzet Paşa Varna Muhafızı, Anadolu yakasında eski sadrazamlardan Galip Paşa da Doğu Serraskeri memuriyetleriyle düşmana karşı koymakla görevlendirdiler. Ruslar 1828'de yaptıkları saldırışlar sonunda Tuna mansabında kuvvetli bir kale olan İshakçı'dan başka Tulçi, Maçin, İbrail ve Hırşova kalelerini de almaya muvaffak oldular. Fakat Şumlu, Silistre ve Edirne yolu üzerinde savunan kuvvetler önünde durakladılar. 1829'da Ruslar, General Diebiç'in komutasında yeni başarılar kazandılar. Sadrazam Mehmet Reşit Paşa'nın ordusu Kenleft yerinde kesin bir yenilgiye uğradı. Silistre ve daha sonra Edirne düşman eline geçti. Rumeli'de felaketli olaylar gelişirken Anadolu'nun doğusunda Kars, Ahıska, Anapa ve Erzurum'da düşman eline geçti. Anadolu ve İstanbul iki istikametten tehdit altına girmiş bulunuyordu. Osmanlı Devleti harp talihini çevirmek hususundaki ümitlerini kaybettiği için barış istemek zorunda kaldı. Çar Nikola kazandığı zaferlere rağmen güç durumda bulunuyordu. Rusya'da beklenmeyen bir zamanda kargaşalıklar çıkmaya başlamıştı. İngiltere ve Avusturya Rus ilerleyişinden kocundukları için Rusya aleyhine seslerini yükseltmeye başlamışlardı. Edirne'yi alan Rus kuvvetleri ana kuvvetlerden çok uzaklaşmış bulunuyorlardı. Bu sebeplerin tesiri altında Çar, Osmanlı Devleti'nin barış isteklerini kabul etti ve Edirne'de barış görüşmelerine başlanarak sonunda Edirne Barış Antlaşması imzalandı. Edirne Barış Antlaşması 14 Eylül 1829. 1. Ruslar, Rumeli yakasında Tuna Nehri'nin ağzındaki adalar müstesna, Osmanlılardan almış oldukları toprakları geri verecekler. Prut Nehri, harpten önce olduğu gibi Osmanlı İmparatorluğu'yla Rusya arasında sınır olacak. 2. Doğu Anadolu'da Poti, Anapa, Ahıska Rusya'ya bırakılacak. 3. Rus ticaret gemilerine boğazlardan geçiş hakkı tanınacak. Rus halkından olanlar Osmanlı topraklarında serbestçe ticaret yapabilecekler. 4. Eflak ve Boğdan'a yeni haklar tanınacak. Eflak Boğdan beyleri hayat kaydı şartıyla atanacak. Eflak Boğdan'daki kaleler yıktırılacak. Türk askerleri bundan böyle bu iki eyalette bulunmayacak. 5. Akkerman Antlaşması ile Sırbistan'a tanınmış olan imtiyazlar bu anlaşma ile tekit edilmiştir. 6. Osmanlı Devleti Rusya'ya 10 bölümde ödenmek üzere 11,5 milyon duka altını tazminat olarak ödemeyi yüklenmektedir. 7. Osmanlı Devleti 4 Nisan 1826'da Yunanistan probleminin çözülmesi hususunda İngiltere ile Rusya arasında imzalanmış olan St. Petersburg protokolünü tanımayı kabul edecektir. Edirne Barış Antlaşması'nın önemi. Edirne Barış Antlaşması Osmanlı Devleti'nin Kaynarca'dan sonra imzaladığı en ağır antlaşmadır. Her ne kadar Ruslar harp neticesinde aldıkları toprakları bu antlaşmayla boşaltmayı kabul ettilerse de Tuna'nın ağzındaki adalarda kalmakla bu nehrin kontrolünü Poti, Anapa ve Ahıska'yı ellerinde bulundurmakla da Doğu Anadolu'nun kontrolünü sağlayacak yerler kazanmış oldular. Osmanlı Devleti Eflak Boğdan'a ve Sırbistan'a tanıdığı haklarla bu yerlerin geniş ölçüde muhtarlıklarını tanımış oluyordu. Kabul ettiği harp tazminatıyla da ekonomisini uzun müddet kalkındıramayacak bir durumun doğduğuna şahit oluyordu. Barışın ağırlık noktasını bağımsız bir Yunan devletinin kurulması teşkil etmektedir. Bağımsız bir Yunan devletinin kuruluşu Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılmasında bir başlangıç noktasıdır. Çünkü türlü milliyetlere bağlı topluluklardan kurulmuş olan Osmanlı İmparatorluğu halkı için Yunan Krallığı bundan böyle bir örnek olacaktır. Sözün kısası, Osmanlı İmparatorluğu Edirne Antlaşması'yla toprak verişinden başka artık Rusya'yı yenmek ve onu zararsız duruma sokmak için beslediği bütün ümitlerini de kesin bir şekilde kaybetmiş bulunuyordu. Bundan böyle Osmanlı İmparatorluğu'nun devamı kendi kuvvetinden çok devletler arasındaki muvazene prensibinin yürürlük değerine bağlıydı. Cezayir'in Fransızlar tarafından alınması. 5 Temmuz 1830. Yunanistan Krallığı'nın kurulması bir Akdeniz olayıydı. Rusya bu krallığın kurulmasına yardım etmekle hem Osmanlı Devleti üzerindeki baskısını artırmış hem de Balkan Yarımadası'ndaki Slavlar arasında nüfuz ve itibarını çoğaltmıştı. İngiltere'ye gelince Yunan Krallığı'nın kurulması ile Doğu Akdeniz'de gelişmek üzere bulunan Mısır Paşası Mehmet Ali'nin tesirini önlemiş bulunuyordu. Fransa, Akdeniz Devleti olduğu için Yunan Krallığı'nın kurulmasıyla mevcut Akdeniz muvazenesinin bozulduğunu görerek Cezayir'i almaya kalktı. Cezayir, 1830'da Osmanlı İmparatorluğu'nun bir eyaletiydi. Barbaros Hayrettin tarafından Osmanlı İmparatorluğu'na 16. yüzyılın ilk yarısında kazandırılan bu toprak parçası, Tunus ve Trablusgarp'la birlikte Osmanlı İmparatorluğu idaresine Garp Ocakları adı altında teşkilatlanmıştı. Cezayir'i idare eden valiler padişah tarafından atanırdı. Komutanları altında Anadolu'dan getirilen askerler Yeniçeri Ocağı halinde teşkilatlanmıştı. Bu ocakların başkanları zamanla kuvvetlerini artırarak Cezayir'in idaresinde valinin işlerine karışmaya başladılar. Dayı adı verilen bu zorbalardan Baba Ali, 1799'da valiyi kaçırtarak Cezayir'in idaresini tamamen eline aldı. Osmanlı hükümeti bu oldu bitti olayını tanıdı ve bundan böyle Cezayir'in idaresi dayılar tarafından görülmeye başladı. Cezayir dayısı ocak tarafından seçilir ve padişah tarafından bu seçim tasdik edilirdi. Teşrifatta Cezayir valisi çok kere Mirmiran ve bazen de Rumeli Beylerbeyi payesini taşırdı. Cezayir'in Osmanlı İmparatorluğu'na bağlılığını dayının ara sıra İstanbul'a gönderdiği hediyelerle padişahın dayıya yolladığı hilat ve paye teşkil ederdi. Bunun dışında Cezayir Avrupa devletleriyle münasebetlerini dilediği gibi düzenlemeye, savaş ve barış yapmaya tamamen muhtar bırakılmıştı. Cezayir dayıları Barbaros'un korsanlık mesleğine bağlı kalmışlardı. Akdeniz'in tüccar devletleri ticaretlerinin güvenliğini sağlamak için Cezayir dayısıyla anlaşmak zorundaydılar. Bu anlaşmaların karakteri hakkında vaka yazar Vasıf Efendi'nin İspanya sefaretnamesinde şu bilgiyi görüyoruz. Elçilikle İspanya'da bulunduğum sıralarda Cezayirliler önemli miktarda para ve hediyeler karşılığında İspanyollarla görüşme yapmışlardı. Madrid'de birkaç Cezayir subayıyla görüştüm. Görüşme esnasında sizin geçinmeniz İspanyol gemi ve kıyılarını talan sayesinde olduğu halde nasıl oldu da barışa razı oldunuz diye sordum. Verdikleri karşılık şu oldu. Bu barışın müddeti 2 yıldır. Bu defa aldığımız para ve hediyeler talan suretinde elde edebileceğimiz malın değerinden üstündür dediler. Avrupalılar askerlikte ve sanayide ilerledikçe gemi tekniği de gelişmişti. Cezayirliler Avrupalıların bu ilerleyişinde ortak çıkamadıkları için Batı Akdeniz'deki kudretleri de silinmeye başladı. 1815'te toplanan Viyana Kongresi korsanlığa son verilmesini karar altına aldı. İngiltere bu kararın yürürlüğünü sağlamaya memur edildi. 1816'da Lord Exmont komutasında büyük bir İngiliz filosu Cezayir şehrini topa tutarak dayıların gemilerini batırdı. Cezayir dayısı Hristiyan esirlerini teslim etmeyi, İspanya'dan alınan esirlerle kurtuluş akçasını ve donanma masrafını vermeyi kabul etti. İngilizlerin Cezayir'i zayıflatması Fransızlara yaradı. Fransızlar 1828-1829 Osmanlı-Rus Harbi'nin Osmanlı yenilgisiyle son bulmasından faydalanmaya karar verdiler. Cezayir dayısının ahmakça hareketlerini, planlarını yürürlüğe koymak için vesile saydılar. Bu sıralarda Cezayir dayısı İzmirli Hüseyin Paşa'ydı. Hüseyin Paşa okur yazar fakat dünyanın gidişinden habersiz, mağrur ve kibirli bir zattı. Fransız ticaret gemilerinden birkaçını zapt ederek Fransa ile bozuşmuştu. Dayı bu gemileri Fransa'dan alacağına karşılık olarak tutmak istiyordu. 1797'de Cezayir dayısı Fransa'nın direktuar hükümetine bir miktar hububatla 5 milyon frank borç vermişti. Dayı Fransızlardan alacağını iki Yahudi tacirine havale etmişti. Fransa hükümeti borcunu tanımakla beraber ödemeyi bazı hesaplar yüzünden durdurmuş bulunuyordu. 1827'de dayı Hüseyin Paşa Fransa'dan borcunu derhal ödemesini istedi. Fransa konsolosuyla bu konuyu görüşürken hiddete kapıldı ve yelpazesiyle konsolosa vurdu. 30 Ağustos 1827. Babali Fransa'nın teşebbüsü üzerine dayı Hüseyin Paşa'ya bir ferman göndererek anlaşmazlığı yatıştırmak istedi. Fakat dayı ve Cezayir ileri gelenleri saptıkları inat yolundan dönmediler. Fransa'ya karşı savaşacak kudrette olduklarını sanıyorlardı. Fransızlar 100 harp ve 500 taşıt gemisiyle Cezayir'e karşı harekete geçtiler. 12 Haziran 1830'da Cezayir'e 16 bin kişilik bir kuvvet çıkardılar. Dayı Hüseyin Paşa kısa bir savunmadan sonra teslim oldu. Babali Rusya ile yaptığı harpten yeni çıkmıştı. Cezayir'de zaten imparatorluğun ana kuvvetlerine göre çok uzakta bulunuyordu. Bu sebeple Cezayir için dövüşmek imkanları yok gibiydi. Babali Cezayir'in işgalini protesto etmekle iktifa etti. 1830 yılında Osmanlı İmparatorluğu Akdeniz'de Mora'yı ve Cezayir'i kaybetmekle dağılma devri hızlılaşmış oluyordu.